Ayrım 31.
Telefonunu kapalı mı tutuyor bu kadın? O kadar öfkelenmiş ki benimle konuşmak bile istemiyor. İstemezse istemesin, daha ne yapayım? Gitme, yeniden başlayalım dedim, dinlemedi beni. Sıkıntıyla koltuğumda geriye yaslanıyorum. Böyle olmayacak, kendimi işe vermeliyim. Masamın çekmecesini açıp Nusret'ten aldığım dosyayı yeniden gözden geçirmeye çalışıyorum, olmuyor. Aklımı Evgenya'dan alamıyorum. Ne oldu bana? Nereden yükseltti bu Evgenya hastalığı birdenbire? Belki akşamki saldırı yüzünden. Tek başıma evde yıkılıp kaldım öyle. Bir tek Bahtiyar geldi yardımıma. Mahallenin sevimli köpeği. Arayıp da yardım isteyeceğim kimsem yoktu. Nasıl yoktu? Ali, Zeynep, teşkilattaki arkadaşlarım. Onlar farklı. Böyle anlarda insan başka bir sıcaklık arıyor. Ne oluyoruz Nevzat? Çözülüyorsun oğlum, toparla kendini. Hem Evgenya olsaydı onu da aramazdın. Korkutmamak için, belaya bulaştırmamak için. Doğru, bu yüzden değil Evgenya'nın yokluğunu hissetmem. Belki cinayetler çözülmeye başladığından. Öyle ya da böyle olayda epeyce yol aldık. Boşta kalan akıl sevdiğini ararmış derler. Amma attım ha. Öyle bir laf yok. Ama yanlış da değil. Eğer çok önemli bir işin, aşktan daha önemli bir iş olabilir mi? Olabilir. Cinayet. Yine aynı yere geldik. Konumuz aşk ve cinayet. Bunu Evgenya ile tartışmak isterdim. Hiç iyi bir fikir değil. Hoş, artık Evgenya'yı nerede bulup tartışacaksın? Yok canım. Bir süre sonra öfkesi geçer, arar herhalde. Böyle sırtını dönüp gitmek olur mu? Evgenya söz konusuysa olur. Onun her şeyi yapabileceğine inanırım. Sevgisi de öfkesi de sağlamdır. Gözlerim masanın üzerinde duran cep telefonuma kayıyor. Belki de uyanmamıştır. Bir kere daha arasam şunu. Söylediğime kendim de inanmıyorum. Ama umut insanı aptallaştırıyor işte. Uzanıp alıyorum masanın üzerinden telefonumu. Yeniden tuşluyorum. Yine İngilizce konuşan o kadın. Buyur, aldın işte cevabını. Belli ki Evgenya kapatmış telefonunu. Konuşmak istemiyor işte kadın. Bu duruma alışsam iyi olacak. Kendimi eziyet etmenin anlamı yok. Söylemesi kolay, yapması zor. Kendimi tutamayıp birkaç kez daha arıyorum. İngilizce konuşan o kadın çıkıyor karşıma hep. Başımdaki ağrı gibi öğleye kadar derinden derine sancıyıp duruyor Evgenya'nın yokluğu. Öğle yemeği için dışarı çıkıyorum. Dönüşte müdürlerden Rasim'le karşılaşıyoruz. Aramız iyidir ama bu kez soğuk davranıyor. Önce anlamıyorum, sonra düşüyor jeton. Cengiz meselesi. Yaptığım soruşturmayı teşkilat içi operasyon gibi görüyor. Cengiz de sevdiğinden açıkça bana tavır alıyor. Yine düşmanlarını çoğalttın Nevzat. Çoğalsın, umurumda bile değil. Doğruyu yapmış olmanın verdiği huzur artan birkaç düşmandan çok daha önemli benim için. Öğleden sonra Zeynep geliyor. Mezardan DNA örneğini almışlar. Selim Uludere'nin yaşayan akrabası yokmuş. Yaşlı bir annesi varmış. Zavallı kadıncağız oğlunun Midyat'ta patos makinesinde paramparça edildiğini öğrenince kalp krizi geçirip ölmüş. Selim annesini ölen kişinin kendisi olmadığını anlatmaya fırsat bulamamış anlaşılan, ya da güvenlik gereği muhtemelen de Cengiz'in ikazıyla bu gerçeği söylemek istememiş. Böylece Selim 6 genç ve o zavallı çobanla birlikte kendi öz annesinin de ölümüne sebep olmuş. Adamın kendini esrara vurmasının, rüyalarında Mor Gabriel'i görmesinin nedeni anlaşılıyor. İnsan böyle bir suçluluk duygusuyla nasıl yaşayabilir? Cinayet sadece kurbanın canını almakla kalmıyor, katilin yakasında bir ömür boyu bırakmıyor. DNA'nın sonuçlanması biraz zaman alacak diyor Zeynep. Ceset tamamen çürümüş, dişi üzerinde çalışacaklar, Y kromozomunu araştıracaklar. Böylece Gabriel'le mezardaki kişi arasında bir akrabalık varsa öğreneceğiz. Aslında ikimiz de sonucu tahmin edebiliyoruz ama kanıtlamak, belgelemek lazım. Zeynep laboratuvara gitmek üzereyken Ali geliyor. Onu görünce gidişini erteliyor bizim kız. Şu can olayı bunları yakınlaştırdı anlaşılan. Belki Zeynep bir kararın eşiğinden döndü. Belki Ali'ye olan duygularını test etme imkanı buldu. Bizim deli fişek de Zeynep'i kaybedeceğini anladı. Güzel, benim için sorun yok. Ne yazık ki Zekeriya'dan fazla bir şey öğrenemedim başkomiserim diyor Ali. Küçükken babası onun dükkana gelmesini istemezmiş. Anlaşılır bir şey, adam pis işlerle uğraşıyormuş çünkü. Bu yüzden sahte Yusuf'u, yani Selim Uludere'yi de Cengiz'i de son yıllarda tanımış. Babasıyla bu adamların nasıl nerede tanıştıklarını, ne türden bir ilişki içinde olduklarını bilmiyor. Yusuf'u gerçek ismiyle mi, yani Selim diye mi biliyor? Hayır, o da ilginç. Yusuf olarak biliyor. Ama Malik diyorum. Yusuf'u gerçek ismiyle, yani Selim Uludere olarak biliyor olmalı. Çünkü uzun yıllardır tanışıyorlarmış. Muhtemelen Cengiz'i tanıdığından beri. Ali'nin kafası da Cengiz meselesine takılmış. Başka bir tuhaflık da bu. Selim Malik'in dükkanında sahte isim kullanırken Cengiz gerçek ismini kullanmaktan çekinmemiş. Niye çekinsin ki Ali'cim diyor Zeynep. Cengiz aranan biri değil ki. Haklısın. O zaman Malik bunların ne iş çevirdiklerini de biliyordu. Ne tür bir ilişkileri vardı acaba? Ticari bir iş diye tahminde bulunuyorum. Ucunda para olmalı. Ama bu işin ne olduğunu öğrenmeliyiz. Soruşturmanın karanlıkta kalan parçalarını aydınlatmak için zorunlu. Bizim sivil memurlardan Turhan'la Haluk'u yolladım diyor Ali. Şehir kütüphanesine gittiler. İkisi de uyanıktır. Bugünden itibaren başladılar gazeteleri taramaya. İyi yapmışsın diyorum. Umarım işimize yarayacak bir şeyler bulurlar. Sözlü raporunu tamamlayan Ali eliyle usulca karnına vuruyor. Söylemesi ayıp, ben acayip acıktım. Siz bir şeyler yediniz mi? Ben yemedim diyor Zeynep. Size afiyet olsun çocuklar, ben o işi gördüm. İyi o zaman, biz de gidip bir şeyler atıştıralım bari diyor Ali. Onlar çıktıktan sonra masamdaki telefon çalıyor. Arayan giriş kapısındaki görevli. Başkomiserim, burada Meryem Banaz adında bir hanım var. Sizinle konuşmak istiyor. Kınalı Meryem. Nereden çıktı bu kadın şimdi? Dur bakalım, anlayacağız. Tamam diyorum görevliye. Gelsin, bekliyorum. 32. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Çok bekletmiyor Meryem. Birkaç dakika sonra görünüyor odamın kapısında. Hala yas tutuyor olmalı. Tepeden tırnağa siyahlar içinde. Siyah uzun bir manto, siyah bir eşarp, siyah eldivenler. Merhaba Meryem Hanım, hoş geldiniz. Eldivenlerini çıkarıp sıkıyor uzattığım eli. Hoş bulduk Nevzat Bey. Böyle apar topar geldiğim için kusuruma bakmayın. Makyajsız yüzü solgun, huzurunu yitirmiş gözlerinin derinliklerinde bir merak. Önemli değil, gelin şöyle oturun. Mantosunu çıkarıyor, siyah takımıyla kalıyor. Gösterdiğim koltuğa yerleşirken ne içersiniz diye soruyorum. Sağ olun, hiçbir şey içmeyeceğim. Biliyorum yoğunsunuz. Hemen konuya girmek istiyorum. Buyurun, sizi dinliyorum. Dün gece yarısına doğru biri geldi. Nazaret Bara. Kimliğini çıkardı. Adı Cengiz Koçan. Emniyet müdürü yazıyordu. Polisim dedi. Yusuf'un arkadaşıyım. Ne yalan söyleyeyim. Günahınızı aldım. Onu sizin yolladığınızı sandım. Yusuf'un Cengiz adında bir arkadaşı yoktu. Olsaydı bilirdim dedim. Timuçin diye bahsetmiştir. Timuçin siz misiniz dedim. Evet, Timuçin benim. Görevim gereği Yusuf gerçek ismimi kullanmazdı. Şaşırdım. Kafam allak bullak oldu. Yusuf'u nereden tanıyorsunuz diye sordum. O da bana olanı biteni anlattı. Meğer Yusuf eski bir polismiş. Adı da Selim'miş. Midyat'ta teröristlerle çatışmışlar. Haklarında dava açılmış. Bunun üzerine Selim adını Yusuf diye değiştirmek zorunda kalmış. Siyah gözlerini ona istercesine yüzüme dikiyor. Zaten bunları siz de biliyormuşsunuz. Evet, biz de öğrendik. Cengiz, yani Timuçin olduğunu söyleyen adam sizin kendisine komplo kurduğunuzu anlattı. O sizin müdürünüzmüş ama siz onun ayağını kaydırmak istiyormuşsunuz. Selim'in ölümünü onun üzerine yıkmak için harekete geçmişsiniz. Oysa katil başka biriymiş. Birkaç güne kadar gerçek katili bulacağım dedi. Sadece kendini temize çıkarmak için değil, aynı zamanda arkadaşların intikamını almak için de yapacakmış bunu. Siz ne dediniz Meryem Hanım diye soruyorum. Önce ne diyeceğimi bilemedim. Olanları anlamakta güçlük çekiyordum. Tam 2 saat konuştuk adamla. Bir sürü soru sordum, hepsinin cevabını verdi. Neden yanınıza geldiğinde söyledi mi? Söyledi. Sizden korktuğu için bana gelmiş. Benden korktuğu için mi? Öyle dedi. Nevzat beni yakalayamayacağının farkında. Ama size gelip Selim'i benim öldürdüğümü söyleyebilir. Çünkü Selim'in katilini yaşatmayacağınızı biliyor. Böylece Nevzat pisliğe hiç bulaşmadan beni ortadan kaldırmış olacak. Ama Selim'i ben öldürmedim. Selim kardeşim gibiydi. Biz çocukluktan beri arkadaştık. Ben Selim'le Mehmet'in abisi gibiydim. Eğer Nevzat size gelir de katil Cengiz derse sakın inanmayın. Onun gözü yükseklerde. Bunun için her türlü yalanı söyler, her türlü entrikayı çevirir dedi. Adam sizden nefret ediyor Nevzat Bey. Daha kötüsü diye mırıldanıyorum. Beni kendisi gibi zannediyor. Kendisi kadar alçak olduğumu düşünüyor. Ben de pek inanmadım sözlerine. O yüzden buraya geldim. Selim'in katili gerçekten de Cengiz mi? Hiçbir açıklamada bulunmadan koltuğuma yaslanıyorum. Ellerim masanın üzerinde birleştirerek Meryem'i süzüyorum. Sessiz bir gerilim yayılıyor odaya. Meryem sorusunu yinelemek zorunda kalıyor. Bunu bana söylemelisiniz. Eğer katil bu adamsa belki beni de öldürmeyi deneyebilir. Sessizliğimi sürdürüyorum. Neden öyle bakıyorsunuz? Yoksa Cengiz'i öldüreceğimden mi çekiniyorsunuz? Yok, Cengiz'i öldüreceğini sanmıyorum. En azından onun cezası kesinleşip teşkilattan atılmadan bunu yapmaya cesaret edemezsiniz. Bingöllü Kadir'i öldürmek başka, ikinci sınıfta olsa bir emniyet müdürünü öldürmek başka. O zaman neden gerçeği söylemiyorsunuz? Önce sizin gerçeği anlatmanızı bekliyorum. Anlamamış gibi gözlerini kırpıştırıyor. Hangi gerçeği? Yapmayın Meryem Hanım, hala aynı yalanı söylüyorsunuz. Kara gözlerde anında bir öfke yalanı beliriyor. Ne yalanı diye çıkışacak oluyor. Sakin olun, ne yalanı olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Cengiz'in Timuçin denen adam olduğunu bildiğimi mi söylüyorsunuz? Hayır, Timuçin adındaki kişinin Cengiz olduğunu bilmiyordunuz. Ama Yusuf'un gerçek kimliğini biliyordunuz. Onun Selim Uludere olduğunu öğrenmiştiniz. Sizin gibi bir kadının tanımadığı, geçmişi meçhul biriyle ilişkiye girmesi imkansız. Sakın böyle olduğunu söylemeyin ama lütfen Meryem Hanım, bakın ikimiz de aynı alemin içindeyiz. Farklı taraflarda olabiliriz ama aynı pis havayı soluyoruz, aynı çamurlu, aynı kanlı sokaklarda dolaşıyoruz. O sokaklarda işlerin nasıl yürüdüğünü en az sizin kadar bilirim. O yüzden maval okumayın bana. Gözlerindeki öfke yumuşuyor, uzlaşmacı bir hal alıyor. Eğer Cengiz'in katil olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız önce siz anlatacaksınız diye açıklıyorum anlaşmanın şartını. Hem de hiçbir şeyi saklamadan. Şimdi suskun kalan Meryem öylece bakıyor yüzüme. Bir sigara içebilir miyim diye soruyor. İçemezsiniz diyorum en katı tutumu takınarak. Kusura bakmayın burada olmaz. İçecekseniz dışarı çıkın. Sinirli bir tavırla bacak bacak üstüne atıyor. Tamam Nevzat Bey diyor sıkıntıyla iç geçirerek. Siz haklısınız. Yusuf'un gerçek kimliğini biliyordum. Ama inanın çok sonra öğrendim. Babamın yakın arkadaşı Ankaralı Seymen Nuri bir gün Yusuf ile beni görmüş. Aradı. Senin Selim adındaki o polisle ne işin var dedi. Bir yanlışlık olduğunu düşündüm. Selim diye birini tanımıyorum dedim. Nasıl tanımıyorsun? Bugün Yeşilköy'deki restoranda yanındaki adam kimdi? Onun adı Yusuf dedim saf saf. Kızım adam içinize sızmış. O adam polis. Ankara'dan tanıyorum. Adı da Yusuf değil Selim Uludere. Kovun gitsin herifi. Seymen Nuri bu alemin en sağlam adamlarından biridir. Beni de kızı gibi sever. Yalan söylemesi için bir neden yok. Bunu anlayınca başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Hemen aradım Yusuf diye bildiğim Selim adındaki sevgilimi. Arabadayım dedim. Canım piknik yapmak istiyor. Gelip seni alayım şehir dışına çıkalım. Olur bekliyorum dedi. Yanıma çocuklardan kimseyi almadım. Bu belayı ben açmıştım başımıza. Kendim temizlemeliydim. Selim'i arabaya aldım. Boğaz'ın Karadeniz girişine doğru yola çıktık. Yeterince ıssız bir yere gelince biraz hava alalım diye indik arabadan. Selim'in arkası bana dönük. Karadeniz'in hırçın dalgalarına bakıyor. Silahımı çekip dayadım sırtına. Diz çök dedim. Neye uğradığını bilemedi. Meryem ne yapıyorsun diyecek oldu. Kafanı çevirirsen kurşunu yersin dedim. Diz çök. Söylediğimi yaptı çaresiz. Sen kimsin Yusuf diye sordum. Nasıl kimim? Namluyu kürek kemiklerinin arasına gömdüm. Benimle oynama ulan diye bağırdım. Gözüm dönmüştü. Gerçekten o anda onu öldürmek, bu işi bitirmek istiyordum. Adın Selim değil mi ulan? Sen polis değil misin? Benden ne istiyorsun? İçeri mi attıracaksın beni? Tamam dedi. Tamam, benim gerçek adım Selim Uludere. Tamam, eskiden komiserdim. Ama bunun seninle ilgisi yok. Bu bir operasyon değil. Ben de senin gibi kanunsuz yaşayan biriyim. İnanmadım, beni aldatmaya çalışıyor diye düşündüm. Yalan söyleme diye bağırdım. Senin amacın beni oyuna getirmek. Benim aracılığımla bizim alemden bilgi sızdırmak. Değil, vallahi değil diyerek olanları anlatmaya başladı. Midyat'taki çatışmayı, Yusuf adındaki çobanı anlattı. Bir tek Timuçin ile Fatih'in gerçek isimlerini söylemedi. Anlatacakları bitince de ama beni vurmakta haklısın dedi. Sana bunları ta başından söylemeliydim. Ne yapacağımı bilemedim. Aslında onu oracıkta hemen öldürmem gerekiyordu ama yapamadım. Denedim, başaramadım. Siz inanmıyorsunuz Nevzat Bey ama ben Selim'i gerçekten sevmiştim. Siyah kadife gözleri nemleniyor. Yine Evgenya düşüyor aklıma. Kadınlar bir erkeği sevince ama gerçekten sevince tuhaf bir güç geliyor üzerlerine. Yıkıcı olduğu kadar yapıcı bir güç. O anda sizi öldürebilirler ya da sizin için gözlerini bile kırpmadan ölüme gidebilirler. Onun kimliğini bu yüzden gizledim diye açıklıyor Meryem. Selim ölse bile hiç değilse adı lekelenmesin istedim. Kusura bakmayın ama onun gerçek ismini size söyleyemezdim. Şu Diatessero'nun meselesi istiyorum. Galiba siz kitabın satılmasını istemiyormuşsunuz. Aranız Selim'le bu yüzden bozulmuş. Aptallık işte. 3 kuruş için canını sıktım, kalbini kırdım. O parayı başka bir yerden bulabilirdim. Kitap elimizin altında, satalım, sorunumuzu çözelim diye düşündüm. Selim'in ruh halini anlayamadım. Malik, şu Hristiyanlık zırvalarıyla aklın çeliyordu onun. Vicdan azabı duyuyordu. Tuhaf rüyalar görüyordu. Anlayamadım, ona destek olamadım. Şimdi keşke diyorum ama ne yararı var? Yanaklarını ıslatan gözyaşlarını çantasından çıkardığı mendille siliyor. İşte böyle Nevzat Bey. Sizden sakladıklarım bunlardı. Şimdi her şeyi öğrendiniz. Ya Bingöllü Kadir? Gözlerinde ihanete uğramış gibi alıngan bir ifade beliriyor. Anlaşmamız bu değildi. Konu Selim'di. Bingöllü değil. Ama Bingöllü Selim yüzünden öldü. Onu yanlışlıkla öldürdünüz. Öyle oldu diyelim sizi rahatlatacaksa. Bingöllü yanlışlıkla öldü. Ama eğer siz gerçeği anlatmazsanız belki başkaları da yanlışlıkla ölecek. Meryem'in iması zerre kadar etkilemiyor beni. Hatta komik bile buluyorum. Böyle giderse mahkemelerin kapısına kilit vuracağız Meryem Hanım diye takılıyorum. İşleri sizin gibiler devralacak. Şaka yapmayın Nevzat Bey, ben çok ciddiyim. Ben de ciddiyim. Neyse, biz anlaşmamıza dönelim. Söz sözdür. Siz üzerinize düşeni yaptınız, şimdi sıra bende. Şu kadarını söyleyeyim ki Cengiz'in Selim'i öldürdüğünü kanıtlayabilmiş değiliz. Onun Mali'yi öldürdüğünden eminim ama aynı şeyi Selim'le Mehmet cinayeti için söyleyemem. Henüz fotoğraf tamamlanmadı. Niye Cengiz'den kuşkulanıyorsunuz o zaman? Çünkü Selim'le Mehmet'in ölümünden yararı olan tek kişi o. Tabii bildiğimiz kadarıyla. Yeni bilgiler yeni zanlar yaratabilir. Şimdiden bunu kestirmek zor. Meryem sözlerimin doğruluğunu anlamak için bir süre yüzüme bakıyor. Söylediklerim doğru diyorum güven dolu bir sesle. O yüzden yeni bir aptallık yapıp Cengiz'i vurmaya kalkmayın, olur mu? Yine yanlış adamı öldürebilirsiniz. Sonunda ikna olmuş, toparlanıyor. Teşekkür ederim Nevzat Bey. Söyledikleriniz çok faydalı oldu. Eminim öyle olmuştur. Cengiz'den pek hoşlanmasam da birinin hayatını kurtarmak güzel bir duygu. İğnelemelerimi daha fazla dinlemek istemediğinden olacak, kalkıyor Meryem. Ama nezaket de elden bırakmıyor, izin isteyip elimi sıktıktan sonra çıkıyor odamdan. Meryem'in ardından Ali giriyor içeri. Onu çıkarken görmüş. Neler oluyor başkomiserim? Ne arıyor o cehennem kraliçesi burada? O kızıl saçlarıyla sahiden de cehennem kraliçesini andırıyor Meryem. Konuştuklarımızı anlatıyorum. Bu kadının böyle elini kolunu sallayarak dolaşmasına izin mi vereceğiz başkomiserim diye isyan ediyor. Baksanıza, öldürecek birini arıyor. Gözaltına alsak ne olacak? Neyle suçlayacağız? Ne bileyim başkomiserim, yapacak bir şey olmalı. Yok Ali'cim, yapacak hiçbir şey yok. Şimdilik unut Meryem'i. Biz işimize bakalım. İşimize bakalım diyorum ama ben de bugün çalışacak kafa yok. Yalnız kalınca yine Evgenya düşüyor aklıma. Neden böyle oldum ben bugün? Ne oluyor yahu? Nereden çıktı bu Evgenya belası? Elim adeta kendiliğinden cep telefonuna uzanıyor yeniden. Yok diyerek durduruyorum kendimi. Aramayacağım. Tamam aramayayım ama ya Evgenya Yunanistan'a gitmediyse? Ya hala İstanbul'daysa? Neden olmasın? Belki gitmemiştir. Daha işlerini bitirememiş de olabilir. Bu ihtimal yine yumuşatıyor kararımı. Bu kez evinin telefonunu çeviriyorum. Derin derin çalıyor zil. Açan kimse yok. Sevincim parladığı gibi çabucak sönüveriyor. Ama kalbim arsızca umut etmeyi sürdürüyor hala. Belki de Tatavlı'ya gitmiştir diye düşünüyorum. Tatavlı'yı arasam ya gerçekten Yunanistan'a gittiyse komik duruma düşmez miyim? Evgenya Hanım terk etti ya, başkomiser Nevzat şimdi ne yapacağını bilemeden her yerde onu arıyor demezler mi? Durduk yerde Tatavla çalışanlarının diline düşmeyelim şimdi. İyi de bu kadın gitti mi gitmedi mi nasıl öğreneceğiz? Kalkıp Tatavla'ya gitsem, Evgenya'yı görmek için değil kafa çekmeye. Geçen yaz Yunanistan'a gittiğinde bir gece arkadaşları Tatavla'ya götürmedim mi? Yine aynısını yaparım. Evet bu makul işte ama kimi götüreceğim yanında? Ali'yi götürsem, hatta Zeynep'i de davet etsem çok mu yüz göz oluyorum bu çocuklarla? Ne ilgisi var? Üstelik iyi de iş çıkardılar. Küçük bir ödül. Hem soruşturma üzerine de konuşuruz. Evet iyi fikir. Ben bu ikisini Tatavla'ya davet edeyim. Ne yazık ki Zeynep gelemiyor yemeğe. Bu akşam bir akrabalarına gideceklermiş. İptal ederse çok ayıp olurmuş. Ama Ali çok seviniyor davetime. Birlikte gideriz deyince duraksıyor. Şey başkomiserim, Tatavla'da buluşsak benim küçük bir işim var da. Olur diyorum, meyhanede buluşuruz. Akşam merkezden ayrılırken Ali'nin Zeynep'le birlikte çıktığını görüyorum. Demek buymuş bizim deli oğlanın küçük işi. Kızı evine bırakacak herhalde. Yoksa bunlar sevgili oldular da bana mı söylemiyorlar? Sanmıyorum. Hangi arada konuşacaklar? Ne zaman ilişkiye başlayacaklar? 4 gündür şu cinayet mahalli senin, bu cinayet mahalli benim koşturup duruyoruz. Ama iki gönül bir olunca zaman da bulunur mekanda. Eğer öyleyse aferin Ali'ye. Benden becerikli çıktı oğlan. Niye Ali'ye aferin diyorum ki? Belki de ilk girişim Zeynep'ten gelmiştir. Bizim kasıntı gururunu kırıp kızla konuşana kadar Zeynep girmiştir konuya. Her neyse kim yaptıysa yaptı, iyi olmuş sonuçta. Tuhaf bir heyecanla giriyorum Tatavla'nın kapısından. İçerisi kalabalık, daha şimdiden masaların çoğu dolmuş. Gözlerim kalabalığın arasında boş yere arıyor Evgenya'yı. Ayakta durmuş bakınırken Şef İhsan'ı görüyorum, seyirtip geliyor. Başkomiserim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Geçen gün Evgenya ile oturduğumuz masayı gösteriyor.